Bir alim, bir eser. Yusuf Özkan Özburun'da Bir Alim, Bir Eser başlıyor.
Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim, hepinize gönül dolusu merhabalar. Erkam Radyomuzdan, Bir Alim Bir Eser programımızdan sizleri selamlıyoruz. Aziz dostlar, Bir Alim Bir Eser programımızda uzun bir zamandır çıktığımız yolculukta pek çok menzile uğradık, pek çok güzergahtan geçtik. Pek çok alim ve arifin sofrasına oturduk, bazen zamane ilim adamlarının meclislerinde bulunduk ve bunlardan alabildiğine istifade etmeye çalıştık. Bu istifadelerimizi, bu istifazalarımızı efendim sizlerle radyonun sunduğu imkanlar çerçevesinde paylaşmaya gayret ettik ve bu yolculuğumuza devam ediyoruz. Efendim, buradaki tarzımız, usulümüz hep tekrarladığımız üzere asar-ı atikaya daha çok, yani eski eserlere efendim nazar etmek, bu eski eserleri eskimez yönleriyle, eskimeyen yönleriyle gün yüzüne çıkarmak, bugünün zihinlerine, bugünün idrakine sunmak, bilhassa gençlerin bu eserlerle tanışması, bu eserlerin efendim içinde derununda yolculuk yapması ve bunlardan bir neşve kapması anlamında bir çabamız var, bir gayretimiz, bir duamız var. Bunu da sürdürmeye gayret ediyoruz. Bir alim, bir eser diyoruz. Gerek akli yönü ağır basan, gerek kalbi yönü ağır basan, bunları birbirinden böyle bıçakla keser gibi elbette ayırmak mümkün değil ama bazı eserler muhakemeye daha çok dayanıyor, biliyorsunuz. Bazı eserlerse daha çok insanın kalbini, hissiyatını okşayacak şekilde, ona hitap edecek şekilde kaleme alınıyor. Benim idealize ettiğim şekliyle de bazıları iç içe geçiyor. Ondan sonra halle bütünleşiyor, yaşanmışlıkla perçinleşiyor ve böylece huzurlarımıza geliyor. Pek çok eseri bizim arşivimizden bulmak mümkün. Erkam Radyo'nun arşivine girdiğimizde, Bir Alim Bir Eser programı yazdığımızda orada pek çok sesli kaydı bulabiliriz seri halde. Efendim, en son Ragıp el İsfahani'nin Ezzeria eseri üzerinde 4 veya 5 program yaptık. Saymadım doğrusu. Uzunca durduk çünkü ahlakın önemini bu zamanda, içinde bulunduğumuz zamanda daha çok anlamamız gerektiğini, ahlak olmadan din de olmadığını adeta söyledik. Ve bu çerçevede Ezzeria'nın bize söyleyeceği çok şey vardı. Bunları paylaşmaya gayret ettik. Şimdi efendim, bizim bu ilim ve irfan dünyamızdaki eserlere aslında birer anahtar külçesi sunan, o hazinelerin kapılarını açma imkanını, o sandıkların kapaklarını açma imkanını sunan anahtarları bize adeta bahşeden bir külliyattan bugün bahsedeceğim. O külliyattan bir örnek sunacağım ve belki birkaç programda bununla yürüyeceğiz. Efendim, zamanımızda pek çok insanın gerçekten imanının kurtulmasına, kalbinin terakki etmesine, belki bir anlamda velayet mertebelerinde yükselmesine de vesile olan, çünkü bir irşat yönü de var. Biliyorsunuz, bazı eserlerin irşat yönü yoktur, malumat eseridir. Bir konuda bilgilendirme eseridir. Bir konuyu, bir meseleyi çözme üzerine kaleme alınmıştır filan. Ama bazı eserler vardır ki okuduğunuzda sadece eser değildir. O aynı zamanda sizin maddi ve manevi kemalinize hizmet eder. Kemalata hizmet eder. Sizin manevi terakkinizde size irşat görevi görür, mürşit görevi görür. Eserlerin de böyle bir yönü vardır. Bir kısım Üveysi tarikle yol alan efendim fazıl insanlar, faziletli insanlar bunu söylemişlerdir. Hem manevi yönden istifade etmişler, hem de eserler üzerinden de yol almaya gayret etmişlerdir. Yani bu da nefsin terbiyesinde usullerden biridir. Dolayısıyla bugün bahsedeceğim alim ve onun eseri efendim günümüzde tesirini çok ciddi anlamda sürdürmektedir ve ciddi anlamda ön yargılardan uzaklaşıp meşrep ve cemaat taassuplarından arınıp doğrudan esere muttali olmak lazımdır, müteveccih olmak lazımdır, istifade etmek lazımdır. Çünkü günümüzdeki pek çok meseleyi halletmiştir. Geçmişte pek çok müşkil konuyu çok suhuretle halletmiştir. Günümüzde pek çok insanın aklının, kalbinin bilimden, fenden, felsefeden yaralanmasını tamir etmiştir. Ve hala bir kaynak, bir pınar olmaya devam etmektedir. Efendim bu kaynaktan, bu pınardan doyasıya içmek ama bu kaynağın daha sonradan pınarın kirletilmiş haznelerinden, kısımlarından uzak durmak lazımdır. Dikkatli olmak lazımdır. Siyasetle ilişkilendirilmiş ya da klikleştirilmiş yaklaşımlarına karşı da dikkatli olmak lazımdır. Bizzat eserin müellifi de bunu isterdi diye düşünüyorum. Aklının, kalbinin, meyanının bu yönde olduğu kanaatindeyim. Efendim, Risale-i Nur külliyatından bir eseri bugün sizinle bir eserden bazı kısımları tabii paylaşacağım. Mesnevi-i Nuriye, Risale-i Nur külliyatının fidanlığı hükmünde diye kabul edilen Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine ait efendim bu eserden size bazı kısımları paylaşacağım. Hazret ifadesine takılan bazı kardeşlerimiz oluyor. Hazret bir saygı ifadesidir. Bunları söylememizde bir beis yoktur. Aşırı yüceltme, insanüstü bir hale getirme filan gibi anlamları içermez. Lütfen böyle takıntılarımızdan, böyle komplekslerimizden vazgeçelim ve şu eserlerin ruhuna yakışır bir edeple rahle-i tedrislerinde bulunalım, eğilelim, oturalım ve önce edebi tevazuyu kuşanalım. Edep ve tevazu olmadan çok zeki olabilirsiniz, çok bilgi, çok malumat sahibi olabilirsiniz ama efendim kas katı, nefsi kalınlaşmış adamlar olursunuz. Hatta alim filan da olsanız ilmi bir egoyla kuşanırsınız ki bu da felaketlerin en çetinlerinden biridir. Evet efendim, Mesnevi-i Nuriye, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin bu güzel eseri adeta her bir kısmı üzerine neredeyse bir makale yazılabilecek vüsatte, derinlikte, yoğunlukta, her biri manevi mücadelede verilmiş bir gayretin, bir çabanın, bir savaşın sonunda düşülmüş notlar, alınmış notlar. Yani bir kitap yazayım kaygısıyla oturulmuş şeyler değil. Bir insanın kendi manevi nefis terbiyesi yolculuğunda, terakki, ruhani seyrinde karşılaştığı meselelerle mücadele ederken elde ettikleri, şahit oldukları, düşündükleri, verdiği mücadelelerin sonundaki kazanımları, adeta öyle bakabiliriz. Şimdi efendim katre biliyorsunuz damla demek. Kainattan, kevni hayattan örnekler vermek Üstad Bediüzzaman'ın usullerinden biridir. Çünkü İslam aleminin tefekkür bakımından, düşünce bakımından donuklaşmasındaki en büyük sebeplerden birinin ilim denilen hakikatin sadece dini ilimlere indirgenmesi, kainatın tefsirinden kopması, alemin tasavvuru, şahitliğinden kopmasını çok ciddi anlamda görmüştür. Yani sadece fıkıh, kelam, hadis diye kitaplar var. Dini ilimler bunlar. Bunları okuyoruz ama kainatı modern pozitivist bilimin ve bilimcilerin eline terk etmişiz. Allah'ın yarattığı bu kevni ayetleri, somut ayetleri onların uhdesine terk etmişiz. Bu felaketi, bu tehlikeyi, yüzyıllar içinde oluşan bu tehlikeyi çok ciddi gördüğü için eserlerine böyle değişik isimler vermiştir. Mesela katre, kainatın somut yaratılan ayetleri anlamında damla, işte habbe diyor mesela, tohum gibi böyle isim, meyve demiştir. Yani bunları da böyle çiçek böcek edebiyatı diye bir vakitler biz küçümserdik. Bu şeye düşmemek lazım, densizliğe düşmemek lazım. Ya bu adam da hep çiçekten böcekten, katreden, bilmem habubaptan, kardeşim tefsir böyle mi olur vesaire diye kategorik düşünen, düz bakan insanlar olmamak lazım derim. Bugünün zihninde bilhassa bir kısım dini ilimlerle uğraşmayı profesyonel hale getirmiş, bunların okullarında biraz Arapça filan da okumuş kardeşlerimizde, dostlarımızda böyle bir ilmi gururu ben çok görüyorum. Böyle bir dış bakışı, harici bakışı görüyorum. Yani bizzat doğrudan muhatap olmadan duyumlar üzerinden kanaat üretme hastalığını çok yoğun görüyorum. Ha Risale-i Nur mu işte, ha şöyledir filan diye. Bir takım kanaatler var. Tasavvuf mu şöyledir diye kanaatler var. Lütfen ikinci el kanaatlerden uzaklaşıp bizzat esere muhatap olalım. Okuyalım. İmam Rabbani, Mektubat-ı Rabbani ve diğer eserleri okumadan İmam Rabbani üzerine yazılmış eserlerden ya da duyduğun oradan buradan, sempozyumdan, konferanstan duyduklarınla kanaat üretilmez kardeşim. Okuyacaksın, bakacaksın, kalbini ona muhatap kılacaksın. Abdülkadir Geylani mi işte geç filan gibi böyle kibirli davranışlar bendenize son derece itici geliyor. Bunlar hayatlarıyla emek vermiş insanlardır ve hala irşatları devam etmektedir. Dikkat buyurunuz. Çok derin alim dediğimiz çoğu zatın çabaları sadece kitap sayfalarında kalırken bu gibi insanların irşadının insanlar üzerindeki manevi tesirinin hala devam etmesi dikkate şayandır. Önemlidir ve üzerine düşünülmelidir. Rabbim neden burada hala fütühat vermektedir? Neden bereket hasıl etmektedir? Bunlar üzerine kafa yormak lazımdır. Evet, şimdi malumdur ki insan Katre Risalesi'ne başlıyor, ifade-i meram. Önce bir halini arz ediyor, bir girizgah yapıyor. İnsanları buna hazırlıyor. Bu eski kitaplarımızın, ulemanın tarzıdır. Katre demiş, hemen parantez açmış, tevhid denizinden. Tevhid denizinden bir katre, bir damla risale, eser. İfade-i meram. Malumdur ki insan hasbelkader çok yollara sülûk eder, çok yollara yapışır. Kendi gücünün yettiğince, takatinin, imkanının el verdiğince insan böyledir. Bazen efendim maddi yollara yapışır, bazen manevi yollara yapışır, bazen tutkuyla bir şeylere sarılır. Yani bir şeyler bulmak ister. İnsan bir arayış varlığıdır. Hasbelkader çok yollara sülûk eder. Ve o yolda insan çok musibet ve düşmanlara rast gelir. Yani birçok yola girer insan ama o yolda engeller, tehlikeler, musibetler, dağlar, efendim düşmanlar çok fazladır. İnsanoğlu bazen bu düşmanlar ve musibetler karşısında kurtulursa da bazen de boğulur. Yani bir yola girdi, o yolda giderken bir bakarsın ki nefesi kesilir, efendim birçok şeye takılır, değişik engeller karşısında çöker, yıkılır, düşmanların efendim ağına düşer. Evet ve boğulur, yani kaybeder. Ben de kader-i ilahinin sevkiyle, sevk-i ilahi ile pek acayip bir yola girmiştim diyor. Kendi ruh serencamını anlatıyor. Ruhunun seyr-ü seferini anlatıyor bize. Tıpkı o Molla Sadra'nın Esfarul Erba'asını hatırlayınız, bilenler, malum olanlar hemen hatırlayacaktır. Esfarul Erba'a, ruhun dört seferi. Evet ve pek çok belalara ve düşmanlara rast geldim diyor ben de kendi yolculuğumda. Fakat acz ve fakrımı vesile yaparak Rabbime iltica ettim. Şimdi burada çok önemli bir anahtar olduğunu düşünüyorum. Bizler de kendi kişisel öykümüzü yaşarken, kendi kişisel şahsi yolculuğumuzda ilerlerken aziz dostlar, aczimizi ve fakrımızı vesile yapmamız lazım. Aczimizi, fakrımızı vesile yapmazsak Rabbimize iltica edemeyiz. Ben Rabbime nasıl sığınacağım? Kibirle, enaniyetle, gururla, varlık iddiasıyla, ben iddiasıyla, bir şeyleri yaptım, ettim, ediyorum gibi bir varlık kokusuyla değil. Aczinle ve fakrınla. Acz ve fakr, Allah'a sığınmanın, mülteci olmanın. Efendim, hepimiz mültecilik bilincini kuşanmalıyız. İşte bu manevi mülteciliği anlarsak, öbür türlü yurdundan, yuvasından çıkarılan mülteci kardeşlerimizi, Suriye'den gelen mesela kardeşlerimizi daha iyi anlarız. İnsan dünyada hep bir iltica durumundadır. Hep bir mülteci haleti ruhiyesinde olmalıdır. Burada da vesilesi, yani kart viziti, kapıları açmak için kullanacağı iki anahtar vardır. Bunlardan biri acz, diğeri fakrdır. Acz ve fakr başkalarına karşı değil, Allah'a karşıdır. Eğer aczinizi, fakrınızı Allah'a karşı değil de kullara karşı, kişilere karşı yaparsanız bu zilleti doğurur, zayıflığı doğurur ve rezileti doğurur. Ahlakı rezile dediğimiz halleri doğurur. Şimdi dolayısıyla aczimizi ve fakrımızı Rabbimize iltica vesilesi yapmak lazım. İşte onu söylüyor. Ben de acz ve fakrımı vesile yaparak Rabbime iltica ettim. İnayeti ezeliye, Rabbin inayeti, inayet biliyorsunuz Allah'ın doğrudan yardımı demektir. bil vesile yardımı demektir efendim. Beni Kur'an'a teslim edip Kur'an'ı bana muallim yaptı. Efendim bütün aracı unsurları aradan kaldırmak için kaldırıp daha doğrusu onları öyle istihdam etmeliyiz ki bizi doğrudan Kur'an'a vardırmalıdır. Doğrudan Kur'an'a varmak da ama yine doğrudan olan bir şey değildir. Bakınız, insan yollara süluk eder, bazı eteklere yapışır, bazı gayretler, çabalar, uğraşır. Buradaki ana hedefimiz ne olmalı? Kur'an'a teslimiyet ve Kur'an'ın muallimliğini edinmek olmalıdır. Eğer Kur'an'ın muallimliği yolculuğunda unsurlara takılıp kalırsak, bu asıl hedefine gitmek isteyen insanın değişik küçük menzillerde takılıp kalmasına benzer. Yani hazırlık okulunda takılıp kalmaya benzer. İşte kitap okuyoruz, eser okuyoruz. Mesela diyelim Risale-i Nur külliyatından bir şey okuyoruz. Bu külliyatın kendisi de Kur'an'ın muallimliğine bir vesiledir. Bu külliyatın kendisine takılıp kalırsan, sadece bunu aşamaz, bunda patinaj yapar hale gelirsen, üstadın söylediği maksada ters düşmüş olursun. Bu da bir Kur'an okuludur. Yani okuduğumuz her türlü ilim ve irfan eseri Kur'an'a hazırlık okuludur. Hazırlıkta kalmayacaksın, okula geçeceksin. Evet, şimdi inayet-i ezeliye, tabii burada da senin çabalarının bir dua olduğunu, bunun yine oluşunun da inayet-i ezeliye ile olduğunu bilmen lazım. Yani ben yaptım oldu mantığıyla değil, benim çabalarım bir duadır, aczim ve fakrım Rabbim tarafından görülür ve o inayetiyle beni ulaştırır demek lazım. Beni Kur'an'a teslim edip Kur'an'ı bana muallim yaptı diyor. İşte Kur'an'dan aldığım dersler sayesinde o belalardan, yoldaki belalardan halas olduğum gibi, kurtulduğum gibi nefis ve şeytanla yaptığım muharebelerden, savaşlardan, cephe savaşlarından ve muzafferen yani zafer kazanarak kurtuluşum diyor, gerçekleşti. Allah bana zafer nasip etti diyor. Şeytanla yaptığım muharebelerden. Herkesin bir şeytanı var. Herkese bir şeytan bağlanmış. Bu şeytanı illa böyle Hollywood kültürünün efendim imajinasyonuyla lütfen düşünmeyiniz. Herkesin içinde değişik açılardan ona bağlanmış adeta bir şeytanı vardır ve onunla bir harp yaşamalıdır, muharebeler yaşamalıdır. Bütün dalalet ehlinin, inkar ve küfür ehlinin, sapkınlık ehlinin vekili olan nefis ve şeytanla, bakın, dalaletin, küfrün içimizde yerli şubeleri var. Ve bunlar da bize bağlanmış olan şeytanımız ve nefsimiz. Nefsimiz şeytanın bizdeki efendim bürosudur. Şeytan adına çalışan, onun adına yayın yapan onun bayiidir. O bayi sürekli yayın yapıyor. Bütün ehli dalaletin vekili olan nefis ve şeytanla ilk çarpışma, müsaademe, ilk çarpışma, Sübhanallahi velhamdülillahi la ilahe illahu vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah kelimelerinde buldu diyor. Bakın bu çok önemli. Sübhanallahi velhamdülillahi la ilahe illahu. Buradan baş, vallahu ekber diye devam ediyor. Şimdi burada ve la havle ve la kuvvete illa billah. Havl ve kuvvetin kimden olduğunu biliyorsunuz. Şimdi havl ve kuvvet biliyorsunuz hep ayrılmıştır. Arapçaya aşina kardeşlerimiz bilirler. Havl başkadır, kuvvet başkadır. Şimdi gerçek kuvveti, kudreti, gücü, takati, imkanı, vesileyi, vasıtayı kimden biliyorsunuz? Kime sığınıyorsunuz? Kime iltica ediyorsunuz? Gerçek savaşın ilk yaşandığı noktalardan biridir bu nefsimizde. Yani nefsimizde biz kimi tenzih ediyoruz, kimi birliyoruz, o gerçek tek ilahlık mevkiine oturtuyoruz, konumuna oturtuyoruz ve la süpürgesiyle diğer sahte ilahları silip atabiliyor muyuz? Büyük saydığımız şeyler nelerdir? Diyor ya, vallahu ekber. Şimdi ekberiyeti kime veriyoruz? Burada yaşadığımız mücadelelerle biz aslında bütün ehli dalaletin vekili olan nefis ve şeytanla mücadele etmiş oluyoruz. Yani nefis ve şeytanla ilk mücadele alanlarımızdan birisi bu noktadır. Daha net söyleyelim. Bu kelimelerin kalelerinde tahassun ederek, sığınarak, korunarak, bu kelimeler birer kaleymiş. Biz ezbere söylüyoruz. Subhanallahi velhamdülillahi. Değil mi? Evet. La ilahe illahu. Bakın bunların hepsi Subhanallah velhamdülillah, la ilahe illahu, Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah. Bunların hepsi sığınacağımız manevi kaleler ve bunlarda bizim ne yapmamız lazım? Korunmamız, sığınmamız lazım. Evet. Her bir kelimede 30 defa meydan muharebesi vukua geldi. Nasıl bir tefekkür düşününüz? Nasıl bir tefekkür enginliği? Her birinde detaylı neler yaşanıyor? Hangi vesveseler, hangi efendim sorular geliyor ve bunlar karşısında bir mücadele var. Şimdi zannetmeyin ki biz bunları yaşamıyoruz. Bizler değişik kelimelerle, değişik kavramlarla, değişik biçimlerle aslında yaşıyoruz. Adını koyamıyoruz, farkında değiliz ama sürekli böyle bir mücadele içindeyiz. Evet, bu risalede yazılan her bir kelime, her bir kayıt kazandığım bir zafere işarettir, bir muzafferiyete işarettir diyor. Bakın, nefsinde yaşadıklarını enfüsi aleminde bir kayıt haline getirmiş, bir eser haline getirmiş bir zatla karşı karşıyayız. Bu risalede yazılan hakikatler zıtlarına bir vehim imkanı kalmayacak derecede. Yani kuruntuya, şekke, şüpheye, herhangi bir kuşkuya, şüpheye imkan tanımayacak derecede bu katiyette yazılmıştır diyor. Uzun bir hakikate deliliyle beraber bir kayıt veya bir sıfatla işaret yapılıyor. Yani çok detaylı anlatılmıyor, sadece bir işaret kabilinden sunuluyor ama bir vehim imkanı da bırakmayacak şekilde diyor. Bir ihtar var, haşiye, efendim şerh düşme, ihtar yazma yine eski ilim ve irfan kültürümüzdeki müelliflerimizin şeyidir, usulüdür. Bu zamanın cereyanı diyor ihtar, bu zamandaki akımlar, manevi akımlar, bu zamanın dalgaları benim gibi çoklarını vehmi tehlikelere atmıştır. Kuruntu tehlikelerine, vesvese tehlikelerine atmıştır. İnşallah bu eser Allah'ın izniyle onları kurtaracak ümidindeyim diyor. Dolayısıyla aklı kalbi karışıklar için bir kılavuz niteliğinde bu eseri düşünmek, üzerine kafa yormak lazımdır. Şimdi, evet. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. Evet. Şimdi efendim, mukaddeme, bir başlangıç yapıyoruz, bir giriş yapıyoruz, bir adım atıyoruz. Mukaddeme, Katre Risalesi'nin mukaddemesi. Bakın ne diyor Hazret. 40 sene ömrümde, demek ki bunu 40'lı yaşlarında yazmış. Bakın 40'lı yaşlar erken gibi gözüken aslında çok önemli yaşlardır. Çok büyük birikimlerin yaşlarıdır ama günümüzde insanlar 40'lı yaşlarda hala ergenlik sendromları gösterebiliyorlar. Efendim böyle çocuksu naif hallerle geç ergenlik alametleriyle dopdolu gözükebiliyorlar. 40 sene ömrümde, 30 senelik tahsilimde. Çok küçük yaşta arayışa başlamış, tahsile başlamış. 30 senelik tahsilimde sadece 4 kelimeyle 4 cümle, 4 kelam öğrendim, 4 söz öğrendim diyor. 4 kelime, 4 kelam. Bak nasıl özetliyor. Efendim, bir şeye vukufiyetin en büyük göstergelerinden biri iyi özetleyebilmektir. Bir konuyu özümsediğinizin, anladığınızın, hazmettiğinizin göstergesi onu sade, duru, net anlatabilmektir. İyi bir hulasa yapabilmektir. Evet, tafsilen beyan edilecektir, açıklanacaktır diyor. Burada yalnız kısaca işaret edilecektir, icmalen. Kelimelerden maksat, 4 kelime dedi ya, 4 kelime, 4 kelam öğrendim. Kelimelerden maksat, manayı harfi, manayı ismi, niyet ve nazar. Bakın 4 tane kelime. Manayı harfi, manayı ismi. Aynı zamanda bunlar usulü fıkıhta ve diğer efendim usul kitaplarında kullanılan eserlerdir. Kullanılan tabirlerdir. Yani usulü tefsirde vesaire de görürsünüz. Manayı ismi, manayı harfi meşhurdur. Bizim sarf, nahiv, gramer kitaplarında da görürsünüz. Yani birçok yere sirayet ettiğini bendeniz görmüş idim. Evet, manayı harfi, manayı ismi, niyet, nazar. Cenab-ı Hakk'ın masivasına, yani kainata. Masiva, kainat, nasıl söyleyeyim, kendi özünde kötü değildir. Bizim o kainatı Allah'tan ari algılamamız, düşünmemiz, onu masiva, olumsuz, negatif masiva haline getirir. Yoksa bizzat yaratılış masiva değildir. Bakın burada da bir tahsih yapmak lazımdır. Masiva deyince Allah'tan gayrı her şey kötüdür falan. Hayır, sen ona dünyevi bakıyorsun. Yoksa gökyüzünün, ağacın, taşın, kuşun, börtünün, böceğin, yıldızın, efendim sana hizmet eden bardağın, çayın ne suçu var? Eşinin, çocuklarının, bunlar masiva. Hayır, bunlar birer imtihan vesilesidir. Amenna. Senin onları nazarınla, bakışınla, yaklaşımınla dünyevileştirmen asıl masivadır. Masivanın olumsuz haline getiren sensin. Senin yaklaşımın, muhatabiyetin. Evet, manayı harfi, manayı ismi, niyet ve nazar. Cenab-ı Hakk'ın masivasına, yani kainata, manayı harfiyle ve onun hesabına bakmak lazımdır. Şimdi bakın, böyle bir izah tarzı vardır Üstad Said Nursi'nin. Şimdi manayı harfiyle bakmak lazım, yani onun hesabına bakmak lazımdır. Aslında manayı harfi izah ediyor. O sarf nahiv kitaplarındaki teknik anlamının dışında buna manevi, itikadi bir anlam yüklüyor. Başka bir anlam çerçevesiyle bunu dolduruyor. Manayı harfi demek kainata, varlığa, Allah hesabına bakmak demektir. Yani yağmur ne güzel yağıyor değil, ne güzel yağdırılıyor. Orada yağmuru yağdıran Rabbin yağdırma hesabını görmek lazım. Yağdırışını görmek lazım. Ondan sonra ve öyle bakmak lazım. Yemek beni doyuruyor değil, yemek aracılığıyla Rabbim beni doyuruyor. Su çok serin, güzel olmuş, çok hoş bir su değil. Su güzel yaratılıyor. İşte manayı harfiyle bakış, her baktığın izde bir harfin bir anlama delal etmesi gibi, her baktığın işte Allah'a anlamlı bir pencere, bir kapı açabilmektir. Her sana muhatap olan nimette o nimetin üzerindeki sana nimet edenin damgasını, işaretini, imzasını, alametini görebilmek ve bunu okuyabilmektir. Şimdi harflere siz sadece birer mürekkep lekesi olarak baktığınızda bir anlam ifade etmez. Bakın, benim önümde bir kitap var şu anda. Pek çok harften oluşuyor. Ben bu her bir harfin her birine birer mürekkep lekesi, müstakil olarak birer mürekkep lekesi gözüyle baksam manasız, anlamsız. Ama ben onlara birer harf, bir anlamın küçük parçaları olarak bakıyorum. Ve o anlamları bir araya getirdiğimde büyük anlamlar elde ediyorum. Değil mi? O lekeleri birleştiriyorum, anlamlı halde okuyorum. Harf gözüyle bakıyorum. Harf bir anlamın küçük numunesidir, küçük cüzüdür, parçasıdır. Öyle bakmamız lazım. İşte karşılaştığın her türlü iç aleminde, dışarıda, enfüste, afakta her türlü şey Rabbin adına bakıldığında bir harftir ve bir manaya işaret eder. Sen de böyle bakma terbiyesini kazanırsan, ondan sonra sebepler hesabına değil, o sebeplerin sahibi hesabına her şeyi bakmayı edinirsen, bu sendeki Rabbin sana yakınlaşmasını yoğunlaştırır. Kurbiyet-i ilahiye, akrebiyet-i ilahiye derler buna. Yani kurbiyetin yolu, sana muhatap olan her bir küçük şeyi anlamlı hissetmek, anlamlı görmek, anlamlı okumak, farkındalık dediğimiz şeyi kazanmak. Bununla insanın Rabbi ile yakınlığı peyda olur. Perdeler izale olur. İşte ehli sofiyenin perdeler dediği hadise böyle izale oluyor. Efendim, manayı harfiyle. Manayı ismi ne? İsim bir şeyin kendine işaret etmesi manasındadır. Teknik tabiri kullanıyorum. Yani bir şeye sadece kendi adına, sebepler hesabına bakmaktır. Sebepler adına baktığın zaman bu felakettir. Allah adına bakış, sebepler adına bakış. Sebeplerde takılır kalırsan perdeye takılırsın. Meşhur örneğimizi hatırlayalım. Efendim, bir tül perde var camın önünde. Tül perdeye baktığın zaman dışarıdaki manzarayı görmen mümkün değil. Ama tül perdeye değil de dışarıya yoğunlaşırsan o perde ne yapar? Adeta şeffaflaşır ve dışarıyı gösterir. Tenteneli perde derler. Cam örneğinde olduğu gibi. Cama yoğunlaşırsan, lekesine vesaire, orada kalırsın, öteye bakamazsın. Ama gözünü öteye diktiğin zaman cam aradan adeta kalkar. İşte eşya da böyledir. Varlık da böyledir. Manayı harfiyle bakmak lazımdır. Allah hesabına bakmak lazımdır. Manayı ismiyle hemen açıklıyor ve esbabına, esbab hesabına bakmak hatadır. Ha, manayı ismi neymiş? Sebepler hesabına bakmaktır. Yani senin karşılaştığın sebeplere takılıp kalmaktır, perdeye takılıp kalmaktır. Net. Evet. Şimdi, evet diyor, her şeyin iki yönü vardır. Üstad açıklıyor. Bir yönü her şey ne görüyorsanız, ya çocuğundan tut da işine, gücüne, kazandığın paraya, kullandığın kelimeye, aklından geçen bir düşünceye, hayaline gelen bir hatıraya, her şeye bunu yayabilirsiniz. Muhatap olduğun bir çiçeğe, yolda giderken baktığın bir arabaya, hepsine yayabilirsiniz. Her şeyin iki ciheti vardır. Bir yönü hakka bakar, diğer yönü halka bakar. Somut yönü, var olan, var edilen o somut cismani yönü halka bakar, insanlara bakar, varlığa bakar daha doğrusu. Bir tarafı hakka bakar. Halka bakan cihet, hakka bakan cihete tenteneli bir perde. Az önce söylediğim gibi. Halka bakan yönü aslında bir tül perde, gözenekleri büyük bir tül perde gibidir. Veya şeffaf bir cam gibidir, açıklıyor. Altında hakka bakan dayanak yönünü, dayandığı noktayı gösterecek bir perde gibi olmalıdır. Senin gözün böyle görmelidir. Senin bakışın, nazarın bu yönde olmalıdır. Yaklaşım tarzını, algılama üslubunu böyle ayarlamalısın. Ey kişi, ey salik, ey hakikat yolcusu, ey hakkı hakikati enfüsünde idrak etmeye çalışan kişi, diyor. Binaenaleyh buna binaen, nimete bakıldığı zaman nimeti veren mün'im, sanata bakıldığı zaman sani, değil mi? Sanat eseri gibi karşında altın makas, böyle bir sanatkardan çıkmış gibi, bir terzinin elinden çıkmış gibi çok güzel eserlerle karşılaşıyoruz. Her şey bir eser. Yani efendim bir yağmur damlasından, bir kar tanesinden, bir efendim gülden bir yaprağa kadar, yani dökülen bir yaprağı elinize alın bakın. Adeta bir muhteşem sanatkar terzinin elinden çıkmış gibi simetri, uyum, ahenk, oradaki çizgiler, damarlar hepsi olağanüstüdür. Canlandırın. İşte bunlara bakıldığı vakit mün'imi, sanata bakıldığı zaman saniyi, sanatkarı, sebeplere bakıldığı zaman da gerçek o sebebin arkasındaki hakiki sebebi, tesir edeni zihne ve fikre getirmek lazımdır. Zikir budur. Tezekkür, tefekkür budur. Zikir de budur. Bu anlamda müessiri hakikiyi sürekli zihne ve fikre getirerek hatırlamak tarzında bir zikriniz yoksa, tek başına bazı kelimeleri tekrar etmeniz güzel olmakla beraber yetersizdir. Kifayetsizdir, tesir icra etmez. Gerçek anlamda nefsin terbiyesinde size yol alma bakımından ne yapar? Tesir olmaz. Sürekli 5.000 tane, 10.000 tane çekersiniz. Ama şu arz ettiğim şekilde sebebe bakıldığı zaman müessiri hakikiyi zihne ve fikre getirecek tarzda bir zikriniz, bir hatırlama üslubunuz, çabanız, duanız, böyle bir duruşunuz yoksa, diğer türlü tekrar üzerine zikir, güzel kelimelerin tekrarı güzel olmakla beraber, onların meleklerinin bizde bir takım karşılığının olmasıyla beraber akim kalır, yetersiz kalır. Evet, iki zikri birleştirmek lazımdır. Ve keza nazar ile niyet mahiyeti eşyayı tağyir eder. Bu çok önemli bir kelime, cümledir. Aziz dostlar, sevgili gençler bilhassa, bu tür izahlardan hep söylüyorum, lütfen istifade ediniz. Lütfen bunlara neşveniz olsun. Bakın, bunlar çok güzel kelimeler. Yani Osmanlı Türkçesinin çok billurlaşmış halidir ve çok hoş özetliyor. Diyor ki, bakış ile insanın kalbindeki niyet sistemleri, bir şeyi niye yaptığının gerekçeleri, eşyanın özünü adeta değiştirir diyor. Mahiyeti eşyayı tayyir eder. Hep söylüyorum, yaptığınız bir işi anlamlı hale getirir, güzelleştirir. Meşhur bir örnek vardır. Yolda giderken bir taş gördünüz. Şimdi taşı aldınız, bir kenara koydunuz. Dediniz ki ya yoldan geçenlere engel olmasın, insanların faydası. Tamam, burada bir güzellik, hoş bir şey, fıtri bir şey var. Ama mesela bununla siz sevap da kazanabilirsiniz. Allah efendim engelleri kaldırmayı sever, kolaylaştırmayı sever, güzelliği sever, hüsnü muameleyi sever. Öyleyse bak burada çirkin duruyor, bunu kaldırayım dersiniz. Bir başkası da der ki ya şu taşı alalım. Birisine de böyle yolda kalan birisine lazım olur. Adam sağda solda sahrada orada burada taş aramasın. Gözünün önünde bir taş bulsun. Belki tekeri patlar, bir şey olur der. O da sevap kazanır. Buradaki sevap kazanmayı sağlayan şey nedir? Bakış açısı ve niyet. Bakın, adi bir fiili, sıradan bir fiili anlamlı bir ibadet hükmüne geçiriyor adeta. Nazar ve niyet iki tane simyagerdir. Sıradan şeyleri olağanüstü madenlere dönüştürme ilmi ise eğer simya, ilmi simya derler eskiler. Efendim birçok eski kavimlerde de medeniyetlerde de gözükür. Batı dünyasında çok uğraşılmıştır. Yani simya ile ilgili müstakil eserler var. Nazar ve niyet ve iman simyasıdır tabirinde ise. Bu mümin insanın sıradan gibi şeyleri dönüştürmede kullanacağı iki tane felsefe taşı diye söylerler simyada. İki tane dönüştürücü unsurdur. Evet, nazar ile niyet mahiyeti eşyayı tağyir eder. Yani dönüştürür, değiştirir, farklılaştırır. Günahı sevaba, sevabı günaha dönüştürür. Evet, niyet adi bir hareketi, sıradan bir hareketi ibadete çevirir. Az önce verdiğim örneklerde olduğu gibi. Ve gösteriş için yapılan bir ibadeti günaha kalbeder. Yetimleri ziyaret ettiniz, fotoğraf çektiriyorsunuz. Bunu Facebook'ta, Twitter'da paylaşırım diye. Yetime sarılmışsınız, başını okşuyorsunuz ve bir yandan da diyorsunuz ki ya ne kadar güzel görünecek vallahi, çok hoş bak. Bu işte Afrikalı çocukla beraber ben göründüğümde ne kadar acaba beğeni alır, like alır vesaire diye içinizden geçirdi bitti. Oraya kadar gittiniz, uğraştınız, bir sürü şey yaptınız filan falan. Tamam ama onlar birçoğu anlamsızlaştı. Niye? Gösteriş girdi. Gösteriş içinden yapılan bir ibadet günaha dönüşür. Bana ne kadar zahit desinler diye mescitte böyle eğiliyorsunuz, yamuluyorsunuz, huşu edalarına giriyorsunuz filan gitti. Ondan sonra beni çok tesirli bana hatip desinler diye sesinizi eğip büküyorsunuz. Hırıltılar çıkarıyorsunuz. Yok böyle manevi böyle füyuzat içinde yüzüyormuş edalarına giriyorsunuz. Ağlamaklı olmalar, ağlamalar, zırlamalar vesaireler gitti. Gitti. Niye? Gösteriş için yapılan ibadet günaha kalbolur. Gösteriş girmeyecek. Riya girmeyecek. Neyse halin olduğuyla ortaya koy. Ha, çok kötü halinde, çok kötülük varsa çıkma o meydana. Yapma o işi. Dürüst ol. Kendine karşı net ol, dürüst ol. Maddiyata sebepler hesabıyla bakılırsa cehalettir. Bakın bunların her biri üzerine makale yazılacak cümlelerdir. Abartmıyorum. Maddiyata, yani şu maddi aleme, oluşa, varlığa, her şeye sebepler gözüyle, sebeplerin aktif, tesirli olduğu anlayışıyla, nazarıyla, bakışıyla, niyetiyle bakılırsa cehalettir. İstediğin kadar bunu detaylı yaz, katmerli yaz, koyu yaz, kalın yaz, ciltlerle yaz. İstediğin kadar malumat sahibi ol, oradan buradan falan, önemli değil, cehalettir. Ben böyle çok cahil, komplike, karmaşık insanlar görüyorum. O kadar çok malumatı var ki tarih konusunda. Aman Allah'ım coşmuş. Yani o isimler, kitaplar, bilmem neler, oradan buradan ama esbab, sebepler hesabına bakıyor. Tarihi kendi içinde bazı kendi kendine oluşan kanunlar bütünü gibi algılıyor. Ve bunun ötesinde bir sebebi hakiki, esbabı hakikiye gerçek tesir edene kapı, pencere açmak falan mümkün değil. Küçücük bir delik bile açmıyor. Bu adam cahildir. Onun malumatı, çok şey bilmesi bizi büyüleyebilir. Ama ilim bu değildir efendim. Evet, cahili ejhel derler buna eskiler. Katmerli cehalet. Cehaletin şol mertebesi ancak tahsil ile mümkündür diye de söylemişlerdir. Evet, Allah hesabıyla olursa maddiyata bakış, Allah hesabına, Kur'an'a bile maddi bakabilirsiniz. Ya Yusuf hocam sen de saçmalama Allah'ını. Ne demek? Kur'an'a sadece kaç tane ayet var? Yani istatistik unsuru. Kaç kelime var? Şu kelime kaç tane geçiyor? Ondan sonra işte buradaki şu farklı yorumlar falan ne demiş, filan ne demiş, şu ne demiş? Yani bunu bir böyle sadece istatistiksel algı gibi maddi algılayıp tasnif yığın ortaya koyabilirsiniz. İşte Kur'an'a Rabbinizin doğrudan doğruya size kelamı gibi bakmayıp sadece üzerinde metin tahlili yapılacak bir nesne gibi bakabilirsiniz. Maddi bakıyorsunuz. Efendim ben profesörüm, önemli değil. İlahiyatçıyım, hiç önemli değil. Maddi bakıyorsunuz. Bir morg cerrahının kadavraya yaklaştığı gibi yaklaşıyorsunuz Kur'an'a. Rabbinizin kelamı. O bize konuşuyor, doğrudan doğruya bize konuşuyor. Maddiyata esbab hesabıyla bakılırsa cehalettir. Allah adıyla, Allah hesabına olursa marifet-i ilahiyedir. Marifet-i ilahiye sadece eski kitapları okumakla olmaz. Sen içtiğin çaya Allah adına bakıyorsan bu marifet-i ilahiyedir. İçtiğin suya Allah adına bakıyorsan bu marifet-i ilahiyedir. Ayağına takılan taşa marifet-i ilahiyeyle bakabiliyorsan, daha doğrusu bu sıradan bir sebep değil de o sebebin arkasındaki gerçek sebebe kapı açacak şekilde bakabiliyorsan, Allah hesabına bakabiliyorsan marifeti. Dolayısıyla mümin, gerçek hakiki bir mümin için yaşadığı her andaki her türlü hadise marifet-i ilahiyenin bir parçası haline gelebilir. İlim her ana yayılır. Evet. Hayat bir marifet-i ilahiye meşheri, efendim, vesilesi haline gelebilir diyor bize bir hayli yoğun. Evet, şimdi sadece kelamları söyleyeyim çünkü zamanımın sonuna geldim aziz dostlar. 4 tane de kelam var. Kelimeleri Allah nasip etti, kendimizce bitirdik. 4 kelam öğrendim diyor 40 yıllık ömrümde. Manayı harfi, manayı ismi, niyet ve nazar, bunlar kelimeler. Kelamlar neler? 1. kelam, ben kendime malik değilim. Evet, ben kendime sahip değilim. 1. kelam. 2. kelam, el mevtu hakkun. Ölüm haktır. Ölüm haktır. Ölüm bilinci. 3. Rabbim birdir. Evet. Rabbi vahidun. Yani Rabbim birdir. Vahittir. Vahidiyet, ehadiyet meseleleri var burada. Onu konuşacağız inşallah. 4. de ena. Ego. Bu ene meselesi nedir? Bunların 4 kelamın da iyi anlaşılması lazımdır. Manevi anlamda terakki ve tekamül için diyorlar. Biz de sizlerle anladıklarımızı hasbelkader buradan paylaşıyoruz. Efendim, bugünkü eserimiz Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Mesnevi Nuriye eseri ve buradan Katre Risalesi'ne bir başlangıç yaptık. Bir sonraki programımızda inşallah devam etmek arzusundayız. Hepinize kalbi hürmet ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Hoşçakalınız.
Erkam Radyo'da Yusuf Özkan Özburun'la Bir Alim Bir Eser programını dinlediniz.